Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İslami öğretiler açısından sekülerizmin analizi. İslami öğretiler açısından sekülerizmin analizi başlıklı sohbetimizde yeniden sizlerle birlikteyiz. Dizi sohbetimizde sekülerizm düşüncesiyle tanışırken bu bakış açısından Batı dünyasının nasıl ortaya çıktığını ve dinin insan yaşamından soyutlandırılması gibi ilkesinin mümkün olup olmadığını masaya yatırmaya çalışacağız.
Geçen bölümlerde sekülerizmin ortaya çıkış sebeplerini irdeledikten sonra sekülerizmin fikri temellerini ele aldık ve bu ilkeleri İslam açıdan masaya yatırdık. Daha sonra sohbetimizin devamında din ve siyaset arasındaki ilişkiye değindik. Siyasi konularda köklü meselelerden biri hak ve görev arasındaki bağlantının incelenmesidir. Bu incelemede insanların birbirine ve topluma ve hatta kendilerine karşı ne gibi hakları ve ne gibi görev ve sorumlulukları söz konusu olduğu ele alınırken elde edilen sonuç çeşitli siyasi görüşleri birbirinden ayırt etmeye yaramaktadır.
Dinin siyasetten ayrı olduğu düşüncesinin şekillenmesinin bir sebebi, Orta Çağ'da ve kilisenin mutlak güç ve hakimiyet olduğu dönemde din adına insanların en ilkel haklarının inkar edilmesiydi. Geçen bölümde kilise öğretilerine göre insanın öz itibariyle ilkel günaha bulaşmıştır ve Hazreti İsa aleyhisselamın kurban edilmesiyle Allah'ın lanetinden kurtulmuştur ve bu yüzden her türlü haktan yoksundur diye belirttik. İnsan sadece kilisenin emirlerini yerine getirmeli ve azaba katlanması ve bağışlanmak için kiliseye para ödemesidir denildi. Pauls'un temelini attığı tahrif edilmiş Hristiyanlığın öğretilerinde insanların hakları ve özellikle seçim hakkı göz ardı edilmiştir. Bir başka ifadeyle kilisenin mutlak hakimiyetini kabul etmek, insanların kesin haklarını inkar etmekle eşdeğerdi. Gerçekte o dönemde kilise ile halk ilişkisi bir nevi ağ ve köle ilişkisi gibiydi.
Kilisenin bir nevi iddia ettiği ilahi hükümet teorisi insanların haklarını ve rolünü büyük oranda göz ardı ediyordu. Bu anlayışta insanların hakimi seçme hakkı yoktu ve kiliseyi ve hükümdarları eleştirmek veya itiraz etmek affedilmez bir suçtu ve cezası da en acı biçimde ölümdü. Kilisenin bu yanlış tutumu ise insanların ve özellikle aydın Hristiyanların sert tepkisini beraberinde getirdi. Muhalifler bu durumla mücadele etmek için doğal haklar tezini gündeme getirdi. Bu tezde sırf maddi ve dünyevi çıkarlardan oluşan insanların hakları ve çıkarları savunuluyor ve insanların Allah'a karşı ilahi hakları ve görev ve yükümlülükleri inkar ediliyordu. Bu böylece görevden hakka geçiş süreci başladı. Özgürlük ve hükümdarları belirleme hakkı gibi doğal haklarda dinin her türlü rolü reddedildi.
Aslında insanın doğal haklarının gözetilmesi eski Yunan döneminden miras kalan bir durumdur. Özetle bu tezi savunanlara göre eğer bir şey insanların genel doğasına uygunsa gerçekleşmesi gerekir. Yani insanı doğasının gerektirdiği şeylerden mahrum bırakmamak gerekir. Örneğin insanlar yemek yemeye, konuşmaya ve benzer fiillere muhtaçtır ve bu yüzden hiçbir insan bunlardan mahrum bırakılmamalıdır. Doğanın sabit ve değişmez kanunları vardır ve insan aklı bu kanunları idrak etme gücüne sahiptir. Ve her insan doğası gereği özel haklardan yararlanmalıdır ve hiç kimse bu hakları insanın elinden alamaz.
Doğal haklarla ilgili tartışmalar çeşitli dönemlerde engebeli bir süreç izlemiş ve bazen de radikal yaklaşımlarla beraber olmuştur. Ama genel bir değerlendirmede ise Rönesans'tan önce insanın doğal haklarını savunma düşüncesi, ilahi hükümlülükleri, Allah'ın hakimiyetiyle herhangi bir çizgisi arz etmediği söylenebilir. Örneğin, M.Ö. yaşayan Romalı ünlü teorisyen ve hatip Cicero'nun doğal hakları şöyle tanımlıyor. Doğal hukuk cihan şumul, değişmez ve ebedi kanundur ve aklı selim ile idrak edilir. Roma, Atina, şimdiki veya gelecek zaman için farklı kanunlar yoktur ve sadece bir tek ebedi ve değişmez kanun tüm milletler ve tüm zamanlar için geçerli. Bizim üzerimizde andıran başka hükümdar yoktur. Geleneksel fıtri haklar tezi ise insanın, doğanın ve Tanrı'nın mahlukları olarak doğanın ve Tanrı'nın emirleri ve kanunlarına göre yaşamını yönetmesi ve toplumunu organize etmesi ilkesine dayanıyordu.
Ancak Rönesans çağında doğal haklar örfileştirme merhalesine girdi. Uluslararası hukukun babası olarak anılan Grotius şöyle diyor. Doğal haklar hatta eğer Tanrı olmasaydı bile elde edilebilirdi. Gerçekte doğal haklara bu tarzda bir bakış, bu hakları kelam ve din ortamından beşeri arenaya taşıdı. Gerçek Grotius bu sözleri ilhadi bir görünüm arz ediyor. Fakat Grotius dindar bir insandı ve bu sözlerden maksadı yaratılış kanunlarının sabit, güvenilir ve akılcı olduğunu vurgulamaktı. Ama her halükarda bu tarz bir yaklaşım doğal hakların örfileştirmesi ve dinin doğal haklarda rolünün inkar edilmesinin başlangıcıydı.
Günümüzde modernite düşüncesi ve izafiyetçilik düşüncesinin insan yaşamının tüm boyutlarında gündeme gelmesiyle birlikte sabitlik ve süreklilik arz etmekle bağlantılı olan her şey hakkında kuşku duyulmaya başlandı. Doğal haklar da doğa ve fıtratın sabit kanunlarına göre tanımlandığından bu kaideden müstesna değildir. Bu yüzden doğal ve fıtri haklara karşı durumsal ve sözleşmeli haklar yeniden canlandı. Doğal hakların şimdiki savunucuları bu haklara bazı kısıtlamalar getirirken bazen de bu hakları özgürlüklerin eşitliği gibi bir tek doğal hakka indirgendi. Ancak tüm bu kısıtlamalara rağmen doğal haklar hala siyasi ve ahlak ilimlerinde önemli bir konu olarak yerini koruyor.
Bazıları Batı'nın doğal haklar tezinden etkilenerek İslam'ın sırf yükümlülük getiren ve insanların haklarını göz ardı eden bir din olduğunu iddia ediyor. Bu iddia aslında bu zümrenin İslam öğretilerini bilmemelerinden kaynaklanıyor. İslam öğretilerine göre yaratılış alemi hedeflidir ve mahlukların kendi şayeste erdemlerine doğru hidayete erdirir. Erdemlere ulaşmak ise her mahlukun kendine özgü, has yeteneklerine bağlıdır. Yüce Allah insanlara çeşitli yetenekler sunmuştur ve İslam açısından bu has yetenekler doğal hakların temelini oluşturur. Bu konuda Şehit Mutahhari şöyle diyor. Bize göre doğal ve fıtri haklar, yaratılış düzeni, aydın bakışı ve hedefi gözetilmesi ile beraber mahlukları, onların içinde yetenekleri yerleştiren erdemlere doğru yönlendirmesinden doğmuştur. Her doğal yetenek doğal bir hakkın temelidir ve onun için doğal bir belge sayılır. Örneğin, insanın evlatları okuma ve okula gitme hakkına sahiptir. Ama koyunun yavrusu böyle bir haktan yoksundur. Neden? Çünkü ders okuma ve bilge olma yeteneği koyunun yavrusunda yoktur ve sadece insan evladına böyle bir yetenek verilmiştir. Değerli dinleyiciler, İslami öğretiler açısından sekülerizmin analizi başlıklı sohbetimizi dinlediniz. Bir başka bölümden yeniden buluşuncaya dek esen kalın.